Sezai Bey elinde büyük bir kutuyla kızının odasına girdi. Çoktan beri unuttuğu tatlı bir neşeyle yüzü aydınlanmıştı. "Aliye, bak, sana Sadullah'tan hem paket hem de mektup," diyerek zarfı uzattı. Sezai Bey'in büyük oğlu mektupta kardeşinin saatini uzun uzadıya soruyor. Sonra da kısa bir dinlenme izniyle Paris'e gittiğini ve büyük bir dikiş evinin sergisini gezerken gördüğü bir tuvaleti kardeşi için satın alarak gönderdiğini söylüyor ve şöyle diyordu. "Kardeşim, gönderdiğim elbiseyi manken üstünde gördüğüm zaman hemen seni hatırladım. Belki karım olsaydı onu da düşünürdüm. Fakat gene seni unutmamak şartıyla. Zira bu tuvalette ne bileyim sana yakışacak bir hususiyet var. Elbisenin ismi Batan Gündür. Bundan başka pek çok modeller vardı. Bağ bozumu, volkan, yağmurlu gece, ilahi. Fakat ben hepsinin arasında buna takılıp kaldım. Güle güle giy kardeşim." Mektup bittikten sonra Ali'ye "Eyvah, anneme bir şey yok," dedi. Halbuki Fikriye Hanım, Ulviye Hanım'ın Feyzi'nin dönüşü şerefine hazırlayacağı gece toplantısı için müstesna bir kıyafet istiyordu. Bu hediye annesine olsaydı Ali'ye çok daha memnun olacaktı. Sezai Bey ise karısının son zamanlarda kızına karşı takip ettiği müsbet siyasete pek güvenmemekle beraber bu yeni havayı bozacak en ufak bir ihtiyatsızlıkta bulunmamaya çalışıyordu. Bu itibarla o da oğlunun yalnız kız kardeşini düşünmüş olmasına üzülmüştü. Fakat kutu açılınca ikisinin de yüzü güldü. Zira içinde iki paket vardı. İlk paketin üstü "anneme" diye yazılıydı. Baba kız büyük bir tehlike atlatmış gibi sevindiler. İkinci paketin üstünde de Aliye'nin ismi yazılıydı. Sezai Bey, "Dur Aliye, ben açayım," diyerek ihtimamla ince kağıtları çıkardı ve elbiseyi omuzlarından tutarak yukarı kaldırdı. Sezai Bey estetik heyecanlarını harekete getiren bir eser karşısında kalmış gibi bir zaman gözlerini elbisenin üstünden alamadı. Nihayet duygusu hüküm şekline girerek dudaklarından taştı. "Lakin kızım, bu bir sanat şaheseri, bu bir şiir, aferin Sadullah'a," dedi. Elbise pembe şifondandı. Bir çadır gibi geniş ve uzun eteklere grup rengi pul ve ipekle işlenmiş bir güneşin bulutlar arasından dolaşıp omuzlara kadar yükselen bin bin renkli ışığı hakikaten pembeleşmiş bir ufukta batan güneşten başka bir şey değildi. Babasının taşkın sevinci karşısında Aliye'nin cevabı bir tebessümden ibaret kaldı ve elbiseyi babasının elinden alarak dolaba astı. "Beğenmedin mi Aliye?" "Bilakis, hem mana itibariyle de çok güzel. Batan gün. Evet, bu güneş batar. Bu güneş söner. Zira maddi bir varlıktır. Fakat hakikat güneşinin grubu yoktur. O güneş batmaz. Aliye'nin de vücudu güneşi bir gün olup batacaktır. Fakat manası asla." "Kardeşimin gönderdiği batan günü seve seve giyeceğim baba. Fakat hakikat ufkunun batmayan günü ruhumun büründüğü, sarıldığı ezeli ve tek kaftandır." Sezai Bey Aliye'nin heyecanlanmasından, uzun uzun konuşmasından korkarak gelişigüzel sordu. "Kardeşine mektup yazacak mısın?" "Tabii." Sezai Bey şimdi de Feyzi için hazırlanan gece ziyafetine, ondan da karısı ile Ulviye Hanım'a atlayarak, "Bakıyorum da Ulviye Hanım Feyzi Bey'den annenin sana olduğundan daha çok samimi konuşuyor." Seniha'nın ifadesine nazaran onu candan bekliyor. Tekmil eşyalarını kendi eliyle hazırlıyormuş. Odasını yeniden döşetmiş. Yatak takımı limon ağacındanmış. "Doğrusunu istersen bu geçimsizlikte ben Feyzi Bey'i biraz suçlu buluyorum." "Tamamıyla. Gel gelelim annene. Sanki sana gösterdiği uydurma muhabbetle beni kandırabiliyor mu? İğreniyorum. Bu kadının her tavrından, her halinden tiksiniyorum. Halbuki ben onun bu müşkül rolü devam ettirmek için ne kadar çabaladığını, yorgun düştüğünü görerek acıyorum. Sen de acı baba." "Acıyamam, acıyamam asla. O halde bu meseleyi başka cepheden ele alalım. Eğer bana ukala demezsen, sana büyük babamdan duyduğum bir vecizeyi söyleyeyim. Kendi ayıbını bilen, başkalarının ayıbını aramaz. Gene der ki, başkalarının ayıbını gören gözü kör et. Hayır Ali'ye, bu kadına karşı şu söylediklerinin hiçbirini tatbik edemem. Kendim tepeden aşağı kusur da olsam gene onunkini görürüm ve 35 senedir zulmünü çektiğim bu kadına acıyamam. Bence zalim mazlumdan daha acınmaya layıktır. Öyleyse sana söyleyecek sözüm kalmadı. Kalk, çay zamanı geldi, salona inelim. Baba kız el ele odadan çıktılar. Aliye'nin ilk sokağa çıkışı. Hemen her gece Sezai Bey'in köşkünde toplanan meclis. Bu gece Kerim Beyler de toplanıyordu. Selma ile Doktor Hüsnü henüz gelmemişlerdi. Bu yokluğu en fazla Fikriye Hanım hissediyor. Onun getireceği havadisleri, sosyete dedikodularını, bilhassa eski tanıdıklarından bir fabrikatörün karısıyla genç bir avukat arasındaki münasebetin son safhasına ait tafsilatı, yani ayrıntıları merakla bekliyordu. Gerçi ayyuka çıkan, yani etrafa yayılan bu rezaleti herkes biliyordu. Fakat Hüsnü gibi kimse bilemez. Onun araştırma vasıtalarına kimse malik olamazdı. Bir taraftan da Sezai Bey ile Kerim Bey İrfan Paşa'dan konuşuyorlar. Sezai Bey bu sene tabloları görmeye gelen ziyaretçilerin her zamankinden fazla olduğunu söylüyordu. Kerim Bey, 20 günlük istirahatim var. Bu müddet zarfında üstadımın kütüphanesinden istifade etmek isterim. Kitaplarının cetveli var mı? Diye sordu. Doktor Hüsnü'yü beklemek üzüntüsüyle ayakta dolaşan Fikriye Hanım bu suale kocası tarafından cevap verdi. Bu cevap biraz da kızına karşı eski kinenin nüksedişine benziyordu. Aman beyefendi, cetvele ne hacet? Ali'ye kayınpederimin değil, yalnız kütüphanesinin varlığının fihristidir. Size o yardım etsin. Teşekkür ederim hanımefendi. Kızınızın hakikaten çok değerli fikirlere sahip olmasıyla iftihar etmekte haklısınız. Fikriye Hanım gerçi kızından iftihar kastıyla bahsetmemişti. Fakat profesörün bu hükmüyle kendini toplayarak, öyledir beyefendi, Avrupa'da hep profesörleri onunla konuşmaya gelirlermiş, dedi. Sonra sözünü büsbütün tabiileştirmek için, ne zaman isterseniz Ali'ye size memnuniyetle refakat eder, arkadaşlık eder, beraber olur. Gülerek kızına döndü. Öyle değil mi Ali'ye? Hay hay anne. Yarın 5'ten sonra olmaz mı Ali'ye Hanım? Peki, beklerim. Fikriye Hanım gelişi güzel savurduğu bir sözle kızına ne büyük bir yardımda bulunmuş olduğunu farkında olmayarak hatları mübalağalı vücudunu sallayarak yolu gören pencereye doğru ilerledi ve birdenbire semavi bir hadiseye şahit olmuş bir rasıt, yani gök cisimlerini gözleyen kimse heyecanıyla haykırdı. Geliyorlar. Şimdi aynı heyecanla pencereyi açmış bahçeye bağırıyordu. Nerede kaldınız Hüsnü Bey? Bu kadarı da olmaz. Selma ile Hüsnü oldukça somurtkan ve neşesiz olarak içeri girdiler. Karı kocanın gittikçe sıklaşan kavgaları aile vaziyetini tehdide başlamıştı. Ancak genç kadının ketum, yani sır saklayan ve tahammülü mizacı, yani huyu, karakteri bu gürültüleri harice sızdırmıyordu. Gene vaziyeti idare eden o oldu. Hüsnü hem yorgun hem de biraz geç geldi. Benim de başım ağrıyordu. Halbuki Selma sarhoş gelen kocasının mutat, yani alışılmış kavga sahnelerinden en zorlusunu atlatmıştı. Doktor Hüsnü kadınların grubuna katılırken az evvel dışarı çıkan Cevat hiddetle içeri girdi ve Sezai Bey ile konuşan karısına doğru ilerleyerek devam eden bir asabiyetle ''Haberin var mı Seniha? Dünkü adamlar meğerse bizi dolandırmışlar. Verdikleri makbuz sahteymiş. Komşulardan biri farkına vararak polise haber vermiş. Şimdi bizim makbuzu da istiyorlar. Haydi nereye koydunsa çabuk bul.'' dedi. Cevat'ın en hırçın zamanlarında bile bu asabiyet Sinia'ya asla sirayet etmez, yani geçmez, bulaşmaz ve genç doktorun hiddeti daima tek taraflı kalarak çarçabuk söner, karısının itidali, ölçülü olma, aşırı olmama ile adeta şifalanırdı. Genç kadın, dalgaların şiddetine aldırış etmeyen bir kaya parçası gibi gene sakindi. Ağır, yumuşak sesiyle, "Ne oluyorsun Cevat? Bu kadar hiddetlenecek ne var? Farz et ki 2 lirayı düşürdün. Canın sağ olsun," dedi. "Ben işin maddi kıymetinde değilim Seniha. Bu hareketler, bu teşekküller fena. Olmamalı, bunlar olmamalı." Seniha, kocasının asabiyetini sözleriyle değil, tavırlarıyla yatıştırmaya alışık olduğundan, Cevat'ın gözlerinde kendi sakin ve heyecansız bakışlarını bir zaman bıraktı ve muvaffakiyetine kanaat getirince de yavaş yavaş odadan çıktı. Cevat, bütün bu sahneyi tebessümle takip eden profesörün yanına oturduğu zaman, kendinin mi yoksa karısının mı haklı olduğunu araştıracak kadar durulmuştu. Fakat o da bir insandı. Bir an bütün insanlar gibi o da kendisinin doğru düşündüğüne inanmak zaafına kapıldı. Belki de kendi haklıydı. Fakat o, Seniha'nın haklı olup olmadığını araştırmaya lüzum görmeden buna karar vermişti. Bu kadarla da kalmadı, etrafına bakındı, kendi cephesini profesörle sağlamlamak istiyordu. "O kadar canım sıkıldı ki hocam," dedi. Fakat işte Kerim Bey de onu ayrı bir noktadan haksız çıkarıyordu. "Mark Orel ne der Cevat Bey? Hiddetiniz, hiddetinize sebep olan şeyden daha zararlıdır." İşte Cevat bunu hiç düşünmezdi. Mahcup ve sönük bir sesle, "Hakkınız var hocam. Benim asabiyetim ve netice itibariyle hiddetim kötü bir ihtiyat," dedi. Sezai Bey de söze karışmıştı. "Mamafih düşünülecek olursa bunlar pek mütevazi, pek zavallı sahtekarlar. Halbuki öyle muazzam dolandırıcılık teşekkülleri var ki cemiyet için onların mevcudiyeti basit bir karman yolacıdan, yani şehir içi soyguncusundan, adi bir hırsızdan kat kat zararlı. Hiç olmazsa bunların damgaları alınlarındadır. Cemiyet bu gibilerden az çok korunabilir. Fakat masasının başında devleti veya fertleri soymak üzere hırsızlık planları hazırlayan adam 100 dolandırıcıya taş çıkartır. İnsanlar bu dünya sahnesinde tıpkı bir tiyatro rejisörü tarafından istidatlarına göre rol verilmiş aktörlere benzerler. Bir taraftan dünyanın nizamını korumak bakımından bu kötü rol sahiplerine icap eden cezai muamele yapılırken, diğer taraftan da alem sahnesinde herkesin çeşit çeşit rollerle mükellef olduğunu, yükümlü olduğunu bilmek lazımdır. Bir komikten dram artistliği bekleyemeyiz. Bir dram artisti de komiklik yapamaz. Bu halde herkesin kendi rolünün icabına göre hareket etmesi bir bakıma istidadının icabı demektir. Şu da var ki, mesela bu sanatkarların biri hasta. O zaman rejisör aktörlerden birine idareten, karakterine uymayan bir rol verir. İşte ruhu temiz bir kimse de bazı tesir ve baskılar dolayısıyla bazen kendi asli vazifesinin dışında bir rol alabilir. Keza fena işler için yaratılmış bir kimse de bazen iyi bir harekette bulunabilir. Fakat bu gelip geçici rol her ikisinin de üstünde daimi kalamaz. Bir fırsat zuhurunda bunlar asıllarına dönerler. İşte manevi talim ve terbiye de aslında iyi olup da geçici olarak fenalığa bulaşmış kimseleri uyarmak ve uyandırmak yolunun ışığıdır, rehberidir. Dünyayı da bir sahneden farklı bilmeyince, sanatkarlara da Cevat Bey gibi öfkelenmeye lüzum kalır mı? Onun için bir zıddımızın şerrinden korunurken, hiddet ve nefretle değil, sakin bir muhakeme, yani düşünme ile hareket etmeliyiz. Sezai Bey heyecanlı görünüyordu. Peki bu görüşün ferdi bakımdan tatbiki kabil olsa bile geniş manada ve cemiyet menfaatleriyle nasıl telif ederiz? Yani uyuşmalarını sağlayabiliriz. Faraza, yani farz edelim ki, diyelim ki vatanı tehdit eden bir tecavüz karşısında düşman rolünü yapıyor, zararı yok diye karşıdan mı bakacağız?